Kitabın adı Mezopotamya'da Cinayet. Yazarı Agatha Christie. 18. ayrım. 23. bölüm. Önsezilerim. Cenaze töreni düşündüğüm gibi çok dokunaklıydı. Ekiptekiler ve Hasanih'teki tüm İngilizler cenazeye katıldılar. Hatta Schiller ile bile. Siyah tayyörüyle sessiz, takin ve düşünceli görünüyordu. Ölünün arkasından söylediği o acı sözlere pişman olduğunu umarım diye düşündüm. Eve döndükten sonra Doktor Lindner'ın peşi sıra büroya gidip oradan ayrılma konusunu konuştum. Doktor bana karşı bu konuda çok nazik davrandı. Bana yaptıklarım, yapmak sanki bir şey yapmışım, bir yararım dokunmuş gibi, teşekkür etti. Hatta ısrarla fazladan bir haftalık ücret vermeyi önerdi. Tabii itiraz ettim. Bunu hak etmediğimin bilincindeydim. Gerçekten Doktor Lindner, bana bir ödeme yapmanıza hiç gerek yok. Çünkü bir şey yapmadım. Yolculuk masraflarımı karşılamanız benim için fazlasıyla yeterli. Ama beni dinlemek istemedi. Bakın dedim, bu parayı almaya hakkım yok. Aksine ben verilen görevi başaramadım. Buraya geliş nedenim onun ölümüne engel olmaktı. Doktor Lindner içtenlikle, böyle şeyleri aklınıza bile getirmeyin hemşire dedi. Sonuçta ben sizi kadın dedektif olarak tutmadım. Karımın yaşamının tehlikede olduğunu aklımdan bile geçirmiyordum. Sinirlerinin bozuk olduğuna, kuruntularıyla yaşamını çekilmez bir hale getirdiğine inanıyordum. Siz elinizden geleni yaptınız. Sizden hoşlandı, size güvendi. Sanırım son günlerinde kendinizi siz burada olduğunuz için daha mutlu ve güvende hissetti. Kendinizi suçlamanız için hiçbir neden yok. Sesi titremeye başlamıştı. Onun ne düşündüğünü biliyordum. Karısının korkularını ciddiye almadığı için kendisini suçluyordu. Merakla, Doktor Lindner dedim. O imzasız mektuplar konusunda bir sonuca vardınız mı? İç çekti. Artık ne düşüneceğimi bilmiyorum. Monsieur Poirot bir sonuca varabildi mi? Hemen kaçamak bir cevap verdim. Dün varmamıştı. Bu bir bakıma doğruydu da. Her ne olsa Hercule Poirot, Miss Johnson'dan söz edinceye kadar bir karara varmamıştı. Ancak yine de bu konuda Doktor Lindner'a bir imada bulunmayı, onun nasıl tepki göstereceğini görmeyi de istiyordum. Bir önceki gün onu ve Miss Johnson'ı bir arada gördüğümde, aralarındaki sevgi ve güven bana mektupları tamamen unutturmuştu. O an ise bunları gündeme getirmenin adilik olduğunu düşünüyordum. Eğer onları Miss Johnson yazdıysa bile, Bayan Lindner'ın ölümünden sonra çok kötü zamanlar geçirmişti. Ama durum çok ilgi çekiciydi ve ben böyle bir olasılığın Doktor Lindner'ın aklına gelip gelmediğini bilmek istiyordum. Ağır ağır, imzasız mektupları genellikle kadınlar yazar diye belirttim. Onun tepkisini görmeliydim. Yine iç çekerek, herhalde öyledir dedi. Ama bir şeyi unutuyorsunuz hemşire, bu mektuplar gerçek de olabilir. Onları Frederick Basner da yazmış olabilir. Hayır, o olasılığı unutmuş değilim. Ama her nedense işin aslının bu olduğunu pek sanmıyorum. Ben sanıyorum, bu kişinin ekibimden biri olduğu iddiası kesinlikle saçma. Bu yalnızca Monsieur Poirot'un zekasının ürünü varsayımlarından biri. Ben gerçeğin daha basit olduğuna inanıyorum. Frederick Basner aslında delinin biri. Herhalde adam evin çevresinde dolaşıp duruyordu. Tabii kılık değiştirmiş olabilir. O korkunç günde bir fırsatını bulup eve geldi. Belki de uşaklar yalan söylüyorlar. Adam onları parayla kandırmış olabilir. Kuşkuyla baktım. Bu da bir olasılık, diye mırıldandım. Doktor Lindner belli belirsiz bir öfkeyle sözlerini sürdürdü. Monsieur Poirot kazı ekibimden istediği kadar kuşkulansın. Hiçbirinin bu olayla ilgisi olduğuna inanmıyorum. Bundan eminim. Her zaman onlarla çalıştım. Onları iyi tanıyorum. Ansızın durakladı ve sonra, ''Deneyimleriniz size bunu mu öğretti hemşire? Yani imzasız mektupları genellikle kadınlar mı yazar?'' diye sordu. ''Her zaman değil'' diye yanıtladım bu soruyu. ''Ama bazı kadınların kininin ancak böyle yatıştığını biliyoruz.'' ''Herhalde bunları söylerken Mary Mercado'yu düşünüyorsunuz.'' dedi. Ve sonra başını sallayarak ekledi. ''Hayır, Bayan Mercado bir şekilde Louise'i incitmek istese bile, karımın geçmişini bilemezdi. Aklıma evrak çantasındaki eski mektuplar geldi. Eğer Bayan Lindner evrak çantasını açık bıraktıysa, pekala Bayan Mercado evde yalnız kaldığı bir anda bunları bulmuş ve gizlice okumuş olabilirdi. Nedense erkekler böyle basit şeyleri bile düşünemezler. Onu dikkatle süzerek, evde Bayan Mercado dışında Miss Johnson da var dedim. Bunu düşünmek bile gülünç. Bunu söylerken gülümsüyordu. Miss Johnson'ın o mektupları yazmış olabileceği aklına bile gelmemişti. Bir an tereddüt ettim ama sonra ben de sesimi çıkarmadım. Dost saydığı bir kadın konusunda şüphe yaratmak doğru değildi. Hem Miss Johnson'ın nedenli pişmanlık içinde olduğunu da kendi gözlerimle görmüştüm. Olan olmuştu. Doktora, bunca şüphe ve acı içinde yaşayan bir adama yeni bir düş kırıklığı yaşatmanın ne anlamı olabilirdi ki? Ondan sonra ayrılışımla ilgili ayrıntıları konuştuk. Ertesi gün evden ayrılacaktım. Doktor Reilly sayesinde bir iki gün kadar hastanenin başhemşiresinin yanında kalmayı ayarlamıştım. Böylece İngiltere'ye, Bağdat ya da doğudan Nusaybin üzerinden araba ve trenle dönmeyi ayarlayabilecektim. Doktor Lindner ayrıca bana karımın eşyalarının içinden istediğim bir şeyi ana olarak alabileceğimi de belirtti. Kesinlikle alamam dedim. Bu olanaksız. Çok naziksiniz Doktor Lindner. Ama çok ısrar etti. Ben almanızı istiyorum. Eminim ki Louis de bunu isterdi. Sonra da bana karısının makyaj masası takımını almayı isteyip istemediğimi sordu. Ama Doktor Lindner, o çok pahalı bir takım, onu alamam. Biliyorsunuz karımın kız kardeşi yoktu. Bu tür bir şeyi isteyecek başka bir yakını da yoktu. Benim verebileceğim biri de yok. Takımın açgözlü Bayan Mercado'nun eline geçmesini istemediğini anlıyordum. Herhalde onları Miss Johnson'a vermeyi de istemiyordu. Doktor Lindner nazik, sevecen bir tavırla sözlerine devam etti. Siz bu konuyu bir düşünün. Bu arada bu da Louis'in mücevher kutusunun anahtarı. Belki onun içinde de almak isteyebileceğiniz bir şey bulursunuz. Bu arada onun bütün elbiselerini katlayıp paketlerseniz minnettar olurum. Sanırım Doktor Reilly, Hasanih'teki yoksul aileler arasında onları verecek birilerini bulur. Ona yardım edebilecek olmanın mutluluğunu duydum. Sonrasında da hemen işe koyuldum. Bayan Lindner yanında pek fazla giysi getirmemişti. Bunları çabucak toparlayarak valizlere yerleştirdim. Tüm belgeleri küçük evrak çantasındaydı. Mücevher kutusunda birkaç ziynet eşyası vardı. Birinci yüzük, pırlanta bir broş, inci bir kolye, kehribar bir gerdanlık, bir iki altın iğne. Tabii ki incilerini, pırlantalarını alacak değildim. Bir an kaplumbağa tuvalet takımıyla kehribar gerdanlık arasında çelişkide kaldım. Aslında takımı almamam için hiçbir neden yoktu. Bana doktor tarafından büyük bir nezaketle, hiçbir art düşünce olmadan önerilmişti. Gereksiz gururu bir yana bırakarak Doktor Lindner'ı kırmamalıydım. Üstelik Bayan Lindner'ı da seviyordum. Evet, hepsi bu kadardı işte. Bitirmiştim. Valizleri kapadım, mücevher kutusunu kilitledim ve Bayan Lindner'ın babasının fotoğrafı ve birkaç küçük kişisel ıvır zıvırla birlikte Doktor Lindner'a teslim etmek üzere kenara ayırdım. İşim tamamen bittiğinde o da eşyalarına rağmen bana boş ve hazin göründü. Artık yapacak işim yoktu ama her nedense bir şey beni orada tutuyordu. Sanki orada hala yapmam gereken bir şey, görmem ya da öğrenmem gereken bir şey vardı. Batıl inançları olan bir insan değildim asla. Ama sanki Bayan Lindner'ın ruhu odada bir yerlerdeydi ve benimle bağlantı kurmaya çalışıyordu. Hastanede bazı arkadaşlarımın ruh çağırma tahtası edindiklerini ve üzerinde gerçekten de çok ilginç yazılar belirdiğini anımsıyordum. Belki de bende medyumluk da vardı. İnsan bazen böyle aptalca şeyler de düşünüyor işte. Huzursuzluk içinde odada dolaşmaya, ona buna dokunmaya başladım. Ama tabii içeride eşyalardan başka bir şey yoktu. Dolapların ya da çekmecelerin arkasına düşmüş ya da sıkışmış bir şey de yoktu. Bu gibi bir şey umut etmem boşunaydı. Sonunda, bu size tuhaf gelebilir ama dediğim gibi insanın sinirleri bozulunca ne yapacağı belli olmuyor. Çok tuhaf, hatta delice bir şey yaptım. Yatağa uzanıp gözlerimi kapattım. Kim olduğumu, ne olduğumu unutmaya, yalnızca cinayetin işlendiği o korkunç öğleden sonrayı düşünmeye çalıştım. Kendimi huzur içinde, hiçbir şeyden kuşkulanmadan dinlenmek için yatağına uzanmış Bayan Lindner olarak hayal etmeye çalıştım. İnsanın kendi kendini nasıl motive edebildiği akıl alır gibi bir şey değil. Ben aslında aklı başında gerçekçi bir insanımdır. Doğaüstü olaylara hemen hiçbir ilgim olmadığı gibi hayal gücüm de oldukça sınırlıdır. Ama her nedense orada 5 dakika uzanmak kendimi hayal dünyasında kaptırmama yetmişti. Sanki bambaşka bir diyara gitmiştim. Buna karşı koymaya çalışmıyordum. Hatta bu duygumun üzerine gittiğimi bile söyleyebilirim. Sürekli olarak kendi kendimi inandırmaya çalışıyordum. Ben Bayan Lindner'ım, Bayan Lindner'ım, burada yatıyorum, yarı uykulu. Birazdan kapı ağır ağır açılacak. Kendi kendimi hipnotize etmek ister gibi bu sözleri tekrarlayıp durdum. Saat 1:30, 1:30, yaklaşık olarak cinayet saati. Birazdan kapı açılacak, kapı açılacak ve ben kimin girdiğini göreceğim. Gözlerimi kapıya dikmiş bekliyordum. Birazdan kapı açılacaktı. Açıldığını görecektim. Kapıyı açanı görecektim. Yalnızca olayın gizemini bu şekilde çözebileceğime inanmam bile o öğleden sonra sinirlerimin nedenini yıpranmış olduğunu gösteriyordu. Gel gelelim o sırada kendimi bu düşünceye öylesine kaptırmıştım ki içtenlikle inanıyordum bunun olacağına. Sırtımda beliren soğuk ürperti kollarıma ve bacaklarıma yayıldı. Bacaklarım donuyordu. Kas katı kesilmiştim. Sanki felce uğramış gibiydim. Transa geçiyorsun dedim kendi kendime. Ve bu transta gerçeği göreceksin. Ve yine aynı tek düzelikte yinelemeyi sürdürdüm. Kapı açılacak. Kapı açılacak. Vücudumdaki uyuşukluk ve donma hissi şiddetlendi. Sonra birden ağır ağır kapının açılmaya başladığını fark ettim. Korkunç bir andı bu. O ana kadar böylesine tüyler ürpertici bir şeyle karşılaşmamıştım. Her tarafım uyuşmuştu. Donmuş kalmıştım. Küçük parmağımı bile kıpırdatamıyordum. Dehşet içindeydim. Korkudan deliye dönmüştüm sanki. Ağır ağır açılan kapı, sessizce, bir dakika sonra görecektim. Ağır ağır aralandı, aralandı. Ve Bill Coleman yavaşça odaya süzüldü. Onun için de yaşamanın en büyük şoku olmalıydı bu. Birden acı bir feryatla yataktan fırladım ve odanın ortasına koştum. Bill Coleman donup kaldı. Tombul pembe yüzü iyice kızardı. Ağzı şaşkınlıktan bir karış açıldı. Merhaba, dedi. Ne oldu hemşire? O anda kendime geldim. Ah Bay Coleman, dedim. Beni çok korkuttunuz. Gülümsedi. Bağışlayın. O anda elinde bir demet düğün çiçeği olduğunu fark ettim. Tel yarımah çevresinde doğal olarak yetişen bu küçük çiçekler gerçekten pek güzeldi. Bayan Lindner da kırmızı düğün çiçeklerini çok severdi. Bill Coleman kızardı ve konuştukça bu kızarıklığı arttı. Hasanih'te istediğiniz çiçeği bulamıyorsunuz. Mezarın üzerine çiçek konulmaması beni çok üzdü. Bayan Lindner'ın odasında masasının üzerinde duran küçük vazoya bir demet çiçek yerleştirmenin iyi olacağını düşündüm. Onu unutmadığımızı göstermek için. Yani. Biliyorum, bu biraz çocukça bir davranış ama. Yani. Bu davranışı hoşuma gitmişti. Tabii o da tüm İngiliz erkekleri gibi duygusal bir şey yaparken yakalanmış olmaktan utanıyordu. Oysa bunu düşünmüş olması bile çok hoştu. Bu çok iyi bir fikir Bay Coleman, dedim. Küçük vazoyu aldım ve su doldurdum. Sonra da Bill Coleman'la birlikte o küçük kırmızı çiçekleri yerleştirdik. Doğrusu yalnızca bu davranışı bile genç adama sempatimin artmasına yetmişti. Onun iyi kalpli, düşünceli ve duygulu bir insan olduğu anlaşılıyordu. Bill Coleman bana neden çığlık attığımı sormadı. Bundan ötürü ona teşekkür borçluydum. Açıklamak zorunda kalsaydım kendimi çok gülünç hissedecektim. Bundan sonrasında her zaman sağduyulu davranmayı sürdürmelisin, dedim önlüğümü düzeltirken kendi kendime. Medyumluk kim, sen kim? Daha sonra da odama girerek kendi eşyalarımı toparladım ve kalan zamanımı değerlendirecek bir şeyler yapmaya çalıştım. Ekiptekilerin çoraplarını onardım. Peder Lavin benim oradan ayrılacağımı öğrenince oldukça üzüldüğünü belirtti. Neşeli ve sağduyulu davranışlarımla herkese yardımcı olduğumu söyledi. Sağduyulu davranış. Neyse ki adamın Bayan Lindner'ın odasında yaptığım o aptalca denemeden haberi yoktu. Peder, bugün Monsieur Poirot'u göremedik, dedi. Ona Monsieur Poirot'un çekmesi gereken çok sayıda telgraf olduğunu söylediğinden bahsettim. Kaşlarını çattı. Telgraf mı? Amerika'ya mı? Sanırım öyle. Gerçi dünyanın her yanına, dedi ama sanırım bu yabancılara özgü abartma merakından başka bir şey değildi. Birden aklıma Lavin'in de yabancı olduğu geldi. Kızardım. Neyse ki peder alınmamıştı. Dostça gülümseyerek, "O şaşı yabancıdan bir haber var mı?" diye sordu. Bir şey duymadığımı ve bilmediğimi söyledim. Rahip Lavin bu kez de bana Bayan Lindner'la adamı ilk gördüğümüz gün olanları sordu. adamın parmak uçlarından pencereden içeriği gözetlemeye çalıştığını anlattım. Bunun üzerine düşünceli düşünceli, "Bu adamın Bayan Lindner'la çok yakından ilgilendiği anlaşılıyor," diye mırıldandı. "Biliyor musunuz ne düşünüyorum? Bu adam Iraklı kılığına girmiş bir Avrupalı da olabilir." Bu benim için yeni bir fikirdi. Uzun uzun düşündüm. Hemen adamın yerli olduğu sonucuna varmıştım. Şimdi düşünüyordum da, böyle düşünmemin tek nedeni adamın ten rengi ve giysileriydi. Rahip Levin dışarı çıkıp Bayan Lindner'la adamı gördüğümüz yere bakacağını söyledi. Belki oraya bir şey düşürmüştür. Cinayet romanlarında hep böyle olur. "Sanırım gerçek hayatta katiller biraz daha dikkatli davranıyorlar," dedim. Rahip Levin yanımdan ayrıldıktan sonra ben de onardığım çorapları kazıdan dönen erkeklerin seçip alabilmeleri için oturma odasındaki masanın üstüne bıraktım ve terasa çıktım. Terasta Miss Johnson yalnızdı. O kadar dalgındı ki yanına gidinceye kadar terasa çıktığımın farkına bile varmadı. Çok önceden de kadının büyük bir derdi olduğunu sezmiştim. Miss Johnson terasın ortasında durmuş, gözlerini ileride bir noktaya dikmişti. Yüzünde büyük bir ıstırap ifadesi vardı. Berbat görünüyordu. Sanki bir şey görmüştü ve gözlerine inanamıyordu. Birden endişelendim. Geçen gece de onu çok üzgün görmüştüm ama bu hali daha farklıydı. Telaşla, "Neyiniz var?" diye sordum. "Bir şey mi oldu?" Başını çevirerek baktı ama sanki beni görmüyordu. Israr ettim. "Ne oldu?" Yüzü tuhaf bir biçimde büzüldü. Sanki yutkunmaya çalışıyordu ama boğazı kuruduğu için bunu başaramıyordu. Sonra da boğuk bir sesle, "Ben bir şey gördüm," dedi. "Ne gördünüz? Anlatın bana. Ne oldu? Çok kötü görünüyorsunuz." Kendini toparlamaya çalıştı ama hala perişan görünüyordu. Sonra yine o korkunç boğuk sesle, "Birinin eve dışarıdan nasıl girebileceğini gördüm," diye mırıldandı. Hiç kimse fark etmeden. Bakışlarını izledim ama öyle dikkati çekecek bir şey görmedim. Bay Reader fotoğraf odasının kapısında duruyordu. Rahip Lavin ise avludan geçmekteydi. Başka da bir şey yoktu. Şaşkınlık içinde Miss Johnson'a baktım. Gözlerini düşünebileceğiniz en tuhaf ifadeyle bana dikmişti. "Gerçekten de ne demek istediğinizi anlayamadım," dedim. "Açıklayabilir misiniz?" Başını salladı. "Daha değil, sonra. Bunu görmeliydik, Tanrım, anlamalıydık bunu. Bana da anlatırsanız..." Yine başını salladı. "Önce düşünmem gerekiyor." Yanımdan ayrılıp yalpalayarak merdivenlerden inmeye başladı. Onu izlemedim. Yalnız kalmak istediği anlaşılıyordu. Parmaklığın üzerine ilişerek ne demek istediğini çözmeye çalıştım. Ama bir yere varamadım. Avluya bir tek yerden, kemerli kapıdan giriliyordu. Kapının hemen dışında atıyla gelmiş olan sucu, Hintli aşçıyla konuşuyordu. Hiç kimse onlara görünmeden içeri giremezdi. Şaşkınlık içinde başımı salladım ve yeniden tekrar aşağıya indim. 18. ayrımın sonu. Sayfa 220. Devamı 19. ayrımda.